Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı, yazarı Philippa Gregory. Kış 1553, 21. ayrım. Kendime geldiğimde John Dee, elinde metal tadının yanında hafif bir meyve lezzeti barındıran bir içecekle yanımda duruyordu. İyi misin diye sordu bana. Başımla onayladım. Evet, biraz uykum var gibi. Hemen saraya dönsen iyi edersin dedi, yokluğunu hissederler. Gelip Lady Elizabeth'te görüşmeyecek misiniz? Düşünceli düşünceli yüzüme baktı. Görüşeceğim. Güvende olduğumdan emin olduğumda. Lord Robert'a ona hizmet edeceğimi, hedefine hizmet edeceğimi söyleyebilirsin ve benim de vaktin geldiğine inandığımı. Bu değişim günlerinde Lady Elizabeth'e ve onun istihbaratına danışmanlık edeceğim ama dikkatli olmam gerek. Korkmuyor musunuz? Diye sordum. Gözlendiğimi sandığım zamanlarda, karanlıkta kendi kapım çalındığında duyduğum korkuyu düşünerek. Pek değil dedi alçak sesle. Güçlü yerlerde dostlarım var. Bitirmem gereken planlarım var. Kraliçe manastırları yeniliyor. Bu manastırların kütüphaneleri de yenilenecek. Kitapları, el yazmalarını ve eski yazıları bulup onları gereken raflara yerleştirmek bana Tanrı'nın bahşettiği bir görev. Ayrıca alkali metalin altına dönüştüğünü de görmek istiyorum. Felsefe taşı diye sordum. Gülümsedi. Bu kez sadece bir tekerlemeden ibaret. Kuleye onu görmeye gittiğimde Lord Robert'a ne diyeceğim diye sordum. John Dee düşünceli düşünceli bana baktı. Ona yatağında güven içinde bir kraliçenin sevgisiyle öleceğinden öte bir şey söyleme dedi. Bunu sen gördün ki ne göreceğini hiç bilmiyordun ve gerçek bu. Şimdilik imkansız görünse bile. Emin misiniz diye sordum. İdam edilmeyeceğinden emin misiniz? Evet der gibi başını salladım. Eminim. Yapacak çok iş olacak ve altın kraliçenin de sırası gelecek. Lord Robert işini yarım bırakarak ölecek bir adam değil ve ben ona büyük bir aşk görüyorum, hayatının en büyük aşkını. Nefesimi tutarak bekledim. Kime aşık olacağını biliyor musunuz? Diye fısıldadım. Bir an bile bana aşık olabileceğini düşünmemiştim. Bu nasıl olabilirdi ki? Ben onun tebaasıydım. Bana bayan oğlan diyordu. Yüzümde o genç kızlara özgü hayranlığa için için gülüyordu ve beni azat etmeyi teklif etmişti. John Dee'nin ona büyük bir aşk görüyorum dediği o kısacık an bile bana aşık olabileceği aklımın ucundan geçmemişti. Bir kraliçe ona aşık olacak dedi John Dee. Robert onun hayatının en büyük aşkı olacak. Ama kraliçe İspanyol Philip'le evlenecek diye fikrimi belirttim. Dee başını iki yana salladı. İngiltere tahtında herhangi bir İspanyol görmüyorum diye öngördü. Başkaları da görmeyecek. Sarayın yarısı arkasından dedikodu etmeden Lady Elizabeth'le görüşmek imkansızdı. Saraydaki küçük bir tebaasından başka dostu yoktu. Etrafında sürekli öylesine yoldan geçen ziyaretçiler vardı ve bunların yarısı paralı muhbirdi. Fransız kralının İngiltere'de muhbirleri, İspanyol imparatorunun kendine ait bir bilgi ağı vardı. Bütün büyük adamların her yerde hizmetçi ve uşakları dolaşıyordu. Herhangi bir değişiklik ya da vatan hainliğinden haberdar olabilmeleri için kraliçe de bizzat kendine has bir bilgi ağı oluşturmaya çabalıyor, bunun için her tarafa para dağıtıyordu. Benim tek bildiğimse birilerinin beni rapor ederek para aldığıydı ve düşüncesi bile midemi bulandırmaya yetiyordu. Burası bitmeyen şüpheler ve dostmuş gibi davranmalar dünyasıydı. Bana John Dee'nin bütün gezegenlerin etrafında döndüğü dünya modelini hatırlatıyordu. Bu prenses dünya gibiydi. Her şeyin merkezindeydi. Tek fark gök kubbesinin altındaki diğer bütün yıldızların onu gıpta ile izleyip hasta olmasını dilemesiydi. Kadının her gün daha da solgunlaşıp gözlerinin altına önce kara lekeler yerleşmesine, Noel ziyafeti yaklaşırken lekelerin mosmor olmasına ve kimsenin ona iyi dileklerini sunmamasına şaşmamalıydı. Elizabeth'in sarayda başı dimdik, burnu havalarda yürüdüğü her gün, şapeldeki Meryem Ana heykeline her arkasını dönüşünde, belindeki zincire tesbih yerine o minik dua kitabını her geçirişinde, kraliçenin ona olan nefreti daha da büyüyordu. Herkes biliyordu ki belindeki dua kitabında ağabeyinin ölmeden önceki son duası vardı. Ah Tanrım, bu toprakları Katolik Kilisesi'nden koru ve senin gerçek dininin devam etmesini sağla. Kraliçenin ona verdiği mercan tesbih yerine belinde bu kitabı taşımak, ayan beyan baş kaldırmaktan öte capcanlı bir itaatsizlik tablosuydu. Elizabeth için durum belki cafcaflı bir baş kaldırıdan sadece azıcık daha öteydi. Ama kraliçeye göre bu dümdüz kalbine uzanan müthiş bir hakaretti. Elizabeth, gösterişli renklere bürünmüş, gülümseyip el sallayarak at bindiğinde insanlar ona tezahüratlar edip şapkalarını havalara fırlatıyordu. Evde dümdüz siyah beyaz giysilerine büründüğünde Whitehall'a onu kraliçenin yanında yemek yerken görmeye gelenler o zarif güzelliğinden ve sade protestan elbiselerinden bahsediyordu. Elizabeth asla açıktan açığa meydan okumamış olmasına rağmen kraliçe onun herkese sürekli saray dışına sızacak dedikodu malzemesi verdiğini ve bunların hala protestan inançlarını koruyanlar arasında vızır vızır yayıldığını biliyordu. Protestan prenses bugün hastaydı ve kutsal suya elini bile sürmedi. Protestan prenses yine duadan affını istedi çünkü yine kendini iyi hissetmiyordu. Katolik sarayda hapis gibi yaşayan protestan prenses, inançlarını elinden geldiğince devam ettirmeye çabalıyor ve sapkınların pençeleri arasında sabırla uygun zamanı bekliyor. Protestan prenses, inançlarının kurbanı oluyor ve solgun yüzlü ablası bir ayı avcısı gibi inatla kızın tertemiz vicdanını kirletmeye çalışıyor. Cafcaflı giysileriyle görkemli, annesinin mücevherleriyle göz kamaştıran kraliçe, Elizabeth'in alev alev saçlarının, adanmışlığını simgeleyen bembeyaz yakasının ve siyah elbisesinin olağanüstü sadeliği yanında ne yazık ki sönük kalıyordu. Kraliçe nasıl giyinirse giyinsin, Elizabeth protestan prenses, kadınlığa yeni adım atmanın pırıltısıyla hemen göze çarpıyordu. Kardeşinin annesi olabilecek kadar yaşlı kraliçe, onun yanında yorgun, üstlendiği görevin altında ezik duruyordu. Bu yüzden Elizabeth'in odalarına gidip ona sormam imkansızdı. Bu, Elizabeth'in her adımını izleyip kraliçeye rapor eden İspanyol elçisine gitmekle hemen hemen aynı şeydi. Ama bir gün koridorda onun peşinden yürüyordum ve bir an tökezledi. Yardım etmek için yanına gittim, koluma yapıştı. "Ayakkabımın topuğu kırıldı, tamire göndermem gerek," dedi. "Size odalarınıza kadar yardım edeyim," diye teklif ettim ve fısıldayarak ekledim. "Size bir mesajım var, Lord Robert Dudley'den." Yan gözle bile dönüp bana bakmadı ve bu müthiş kendine hakimiyette onun mükemmel bir entrikacı olduğunu bir kez daha görüp, kraliçenin ondan korkmakta haklı olduğunu anladım. "Ablamın iyi dilekleri olmadan kimseden mesaj alamam," dedi Elizabeth en tatlı sesiyle. "Ama bana odama kadar eşlik edersen çok sevinirim. Topuğum kırıldığında bileğim burkuldu." Eğinip ayakkabısını çıkarttı. Elimde olmadan çoraplarının üzerindeki hoş işlemeleri fark ettim ama modelini sormanın ne vakti ne de yeriydi. Her zaman onun sahip olduğu her şey, yaptığı her hareket beni büyülüyordu. Ona kolumu uzattım. Yanımızdan geçen bir saraylı ikimize de ters ters baktı. "Prensesin ayakkabısının topuğu kırıldı," diye açıkladım. Adam başıyla onaylayıp yürümeye devam etti. En basitinden bu adam bile ona yardım etmeye tenezzül etmemişti. Elizabeth dimdik önüne bakıyor, ayakkabısız ayağının üzerinde hafifçe topallıyor ve bu sayede oldukça yavaş yürüyordu. Böylece ablasının izni olmadan alamayacağını söylediği mesajı duyabilmek için bana gereğinden fazla zaman tanımış oldu. "Lord Robert, sizden John Dee'yi eğitmeniniz olarak almanızı istiyor. Bunu hiç düşünmeden yapsın," dedi. Hala bana bakmıyordu. "Ona bunu yapacağınızı söyleyebilir miyim? Ona kraliçe ablamı hoşnutsuz edecek hiçbir şey yapmayacağımı söyleyebilirsin," dedi hiç zorlanmadan. "Ama uzun zamandır Bay Dee ile çalışmak istiyordum ve ondan bana okumasını rica edeceğim. Özellikle Kutsal Kilisenin ilk kurucularını okumaktan büyük zevk alıyorum." Bana gizli bir bakış fırlattı. "Katolik Kilisesinin öğretilerini öğrenmeye çalışıyorum," dedi. Bu konudaki eğitimim şimdiye dek hep göz ardı edilmişti. Odalarının kapısına gelmiştik. Biz yaklaşırken nöbetçi hazır ola geçip kapıları açtı. Elizabeth kolunu benden çekti. "Yardımın için teşekkürler," dedi sakin sakin ve içeri girdi. Kapılar kapanırken arkasından onun eğilip ayakkabısını ayağına geçirdiğini gördüm. Ayakkabısının topuğu tabii ki sapasağlamdı. John Dee'nin İngiliz lordlarının kraliçenin bir İspanyolla evlenmesine karşı çıkıp ayaklanacakları kehaneti günden güne doğru çıkıyordu. evlilik aleyhine türküler söyleniyor, cesur papazlar gürleyerek böyle bir eşleşmenin ülkenin bağımsızlığı adına çok tehlikeli bir durum olacağını haykırıyordu. Şehirdeki bütün kireç duvarların üzerinde kaba çizimler belirmeye başladı. İspanyol prense kara çalan, kraliçeye prensle evlenmeyi aklından geçirme cüretini gösterdiği için hakaretler yağdıran ciltsiz kitaplar dağıtılmaya başlandı. İspanyol elçisinin sarayın bütün soylularına prensinin İngiltere'yi ele geçirmeye hiç niyeti olmadığını, prensi bu izdivaca babasının teşvik ettiğini ve henüz 30'una basmamış, oldukça yakışıklı bir prens olan Philip'in, isterse kendinden 11 yaş büyük olan İngiltere kraliçesi yerine, ona daha büyük zevkler ve mülkler verebilecek başka biriyle kolayca evlenebileceğini anlatıp, onları tek tek ikna etmeye çalışması bir işe yaramadı. Bu izdivacı desteklediğini belirten her kelimesi İspanyol açgözlülüğüne bağlandı. Prensin başka izdivaçlar bulabileceğini ima eden her sözü hakaret olarak algılandı. Kraliçe, birbiriyle çelişen öğütlerin İspanya'nın desteğini alamadan İngiliz halkının sevgisini kaybedeceğine dair duyduğu müthiş korkusunun altında günden güne ezildi. "Neden kalbimin kırılacağını söyledin?" diye sordu bir gün çılgın gibi. "Bunların olacağını gördüğün için mi? Bütün danışmanlarımın bana izdivacı iptal etmemi söyleyip ardından bir an evvel evlenmem ve vakit kaybetmeden çocuk doğurmam gerektiğini söyleyeceğini görmüş müydün? Bütün ülkenin taç giyme töreninde dans edip ardından dakikalar sonra hepsinin birazdan evliliğimi lanetleyeceğini görmüş müydün?" "Hayır," dedim. "Bunları önceden göremem. Sanırım bu kadar kısa zamanda ülkenin böyle çark edeceğini kimse göremezdi." "Onlara karşı önlem almalıyım," dedi benden çok kendiyle konuşur gibi. "Her yeni hareketimde onların avucumda ve emrimde olmasını sağlamalıyım. Bütün büyük lordlar ve onların altındaki adam benim sadık hizmetkarlarım olmalı. Ama sürekli kıyıda bucakta fısıldanıp beni yargılamakla uğraşıyorlar." Koltuğundan kalkıp pencereye doğru 8 adım yürüdü, geri döndü ve 8 adım daha yürüdü. Onu Hunsdon'da nadiren güldüğü, neredeyse bir mahpus gibi yaşadığı o küçük sarayda ilk gördüğüm anı hatırladım. Şimdi İngiltere kraliçesiydi ve insanların istekleri altında yine bir mahpus gibiydi. Yine hiç gülmüyordu. "Hele meclis, odamdaki nedimelerden beter," diye haykırdı. "Benim huzurumda bile durmadan tartışıyorlar. Düzinelerceler ama birinden bile anlamlı tek kelime duyamıyorum. Her biri farklı bir şey istiyor ve hepsi, istisnasız hepsi bana yalan söylüyor. Muhbirlerim bana ayrı bir hikaye getiriyor, İsmail elçisi ayrı bir hikaye anlatıyor ve bütün bunlar olup biterken hepsinin bana karşı olduğunu biliyorum. Bir çılgınlık yapıp beni tahttan çeke çeke indirecek ve yerime Elizabeth'i itecekler. Kendilerini önlerinde onlara sunulmuş olan cennetten alıp cehenneme atıyorlar. Çünkü günahkarlar ve onlara verilen gerçek sözü duyamıyorlar." "Herkes kendi çıkarını gözetmeyi istiyor," diye başladım. Hemen karşı çıktı. "Hayır, istemiyor. Herkes onlar adına düşünmeye hazır başka birinin peşinden gitmek istiyor. Ve şimdi onu bulduklarını düşünüyorlar. Thomas White'ı buldular." "Ah, onu bilirim. Anne Boleyn'in sevgilisinin oğlu. Sence kimin tarafındadır dersin? Robert Dudley gibi kulede fırsat bekleyen adamları, Elizabeth gibi bir prensesleri var. Aptal bir genç kız. Ne düşündüğünü bilmeyecek kadar genç, üstesinden gelemeyecek kadar boş, bekleyemeyecek, benim gibi sırasını bekleyemeyecek kadar açgözlü. Ben şerefimle bekledim. Bütün o sınama yıllarında. Ben gıkımı çıkarmadan bekledim Hannah. Ama o beklemeyecek." "Robert Dudley'den korkmanıza gerek yok," diye atıldım hemen. "Sizi desteklediğini ilan etti, hatırlamıyor musunuz? Kendi babasına karşı çıkarak. Bu White kimdir?" Duvara yürüyüp pencereye geri döndü. "Bana sadık olacağına yemin etti ama evlenirsen beni reddedecekmiş," dedi. Sanki böyle bir şey yapabilirmiş gibi. "Beni tahttan indirip sonra tekrar tahta oturtacakmış." "Onun tarafını tutan çok adam var mı?"
"Kentin yarısı," diye fısıldadı. "O sinsi şeytan Edward Courtenay. Eğer onu azıcık tanıyorsam sırasını bekleyen kral gibidir ve kraliçe olarak Elizabeth'i umuyordur. Tabii hiç şüphesiz onun bu günahları için bir yerlerden para da akıyordur."
"Para mı?"
Sesi acı doluydu.
"Franklar. İngiltere'nin düşmanları her zaman frank kazanır."
"Tutuklatamaz mısınız?"
"Bulursam tutuklatırım," dedi.
Vatan hainliğinden bir değil 10 kez tutuklanır. Ama ne nerede olduğunu biliyorum ne de sırada ne yapacağını. Pencereye gidip bu soğuk kış güneşinde gümüş renkli Times'ın devamını, bahçenin gerisini, sarayın duvarlarının ötesini, kenti ve planlarını gizleyen adamları görebilecekmiş gibi dışarı baktı. Londra yolundaki umutlarımızla şimdi taç giymiş bir kraliçeyken olanlar arasındaki farka inanamıyordu. Biliyor musunuz, Londra'ya girdiğimizde bütün çilelerinizin sona erdiğini sanmıştım. Bana dönüp baktığında hayalete benziyordu. Gözlerinin altı kahverengi, cildi mumya gibi kaskatıydı. Atının üzerinde peşinde tezahüratlarla bağıran ordusuyla ismini haykıran kalabalıklara daldığı gün olduğundan çok daha yaşlı görünüyordu. Ben de öyle dedi. Mutsuzluğum sona erdi sanmıştım. Bütün çocukluğum boyunca taşıdığım korkular, geceleri peşimi bırakmayan kara basanlar ve ertesi günü kabuslarımın gerçek olduğunu anladığım günler bitti sanmıştım. Halkın istediği kraliçenin ben olduğumu, tacımı taktığımda güvende olacağımı sanmıştım. Ama şimdi durum eskisinden de beter. Her gün aleyhimde başka bir 3 kağıt duyuyorum. Her gün duaya gittiğimde başka birinin bana şüpheyle baktığını görüyor, her gün başka birinin daha Lady Elizabeth'in inançlarına, vakarına ya da zarafetine hayran olduğunu duyuyorum. Her gün başka bir lordun Fransız elçisine fısıldadığını, minik bir dedikodu yaydığını, minik bir yalan daha atıp krallığı İspanya'nın kucağına fırlattığımı iddia ettiğini biliyorum. Sanki hayatımı, bütün hayatımı bu tahtı bekleyerek geçirmemişim gibi. Sanki annem veliaht olabilmem için kralla yapabileceği tüm anlaşmaları reddederek bu uğurda hayatını feda etmemiş gibi. Zavallıcık, yanında ben olmadan, kocasından tek bir kibar söz duymadan, dostlarından uzakta, soğuk, rutubetli bir harabede öldü. Sırf ben bir gün kraliçe olabileyim diye. Sanki onun mirasını salt bir portreye duyduğum hayranlık yüzünden bir kenara fırlatabilirmişim gibi. Bu kadar kendimde olmadığımı düşünmeleri için deli olmaları gerek. Benim için bu tahttan daha değerli hiçbir şey, hiçbir şey yok. Benim için bu insanlardan daha değerli hiçbir şey yok. Ama bunu göremiyor ve bana güvenmiyorlar. Titriyordu. Onu hiç bu kadar dertli görmemiştim. Majesteleri, dedim. Sakin olmalısınız. Aklı başında görünmelisiniz. Öyle olmasanız bile. Benim tarafımı tutan biri olmalı, diye fısıldadı kendi kendine, beni duymamış gibi. Beni düşünen, nasıl bir tehlikenin içinde olduğumu anlayan biri, beni koruyacak biri. İspanyol Prens Philip, sizi korumaya, diye başladım ama beni susturmak için elini kaldırdı. Hena, ondan başka hiçbir umudum yok. Umarım bana gelir, kendisi aleyhine bunca kara çalmaya rağmen, her ikimizi de bekleyen tehlikelere rağmen, krallığa adım attığı anda öldürüleceğine dair savrulan tehditlere rağmen, umarım Tanrı'dan bana gelme cesareti, beni karısı yapıp koruma cesareti bulur. Çünkü Tanrı şahidimdir, bu ülkeyi onsuz yönetemem. Bakire kraliçe olacağınızı söylemiştiniz, diye hatırlattım. İnsanlarınız için rahibe gibi yaşayacağınızı, kocanız yerine onlara sarılacağınızı, çocuğunuz yerine onları kucaklayacağınızı söylemiştiniz. Başını pencereden, soğuk nehrin, kurşun rengi gökyüzünün görüntüsünden öteye çevirdi. Söylemiştim, diye onayladı. Ama o zaman başıma neler geleceğini bilmiyordum. Kraliçe olmanın bana prenses olmaktan bile daha fazla acı vereceğini bilmiyordum. Bakire kraliçe olmanın, şimdi olduğum gibi sürekli tehlike içinde, sürekli gelecek korkusuyla, sürekli yalnız yaşamak demek olduğunu bilmiyordum. Hepsinden beteri de, sürekli kafamın bir köşesinde yaptığım hiçbir şeyin uzun süreli olmayacağını bilmek. 21. ayrımın sonu, sayfa 215, devamı 22. ayrımda.